Merhaba, ben Elif Ergu. Hayallerim kadar güçlüyüm diyen kadınlardanım ben de. Beymen ve Toplum Gönülleri Vakfı'nın Hayallerim Kadar Güçlüyüm podcast serisine devam ediyoruz. Genç kadınlara, yaşamlarını ve kariyerlerine yön çizerken her şeyin hayal etmekle başladığını hatırlatmayı, onlara ilham vermeyi, düşlerinin peşinden gitmeleri için onlara cesaret vermeyi amaçlıyoruz. Bugün de yanımda kadın girişimci Duygu Yılmaz var. Zeytin çekirdeğiyle yola çıktı ve biyoplastik üretti, bir marka kurdu. Birçok yeniliğe imza attı. Çok genç bir kadın. Ben de uzun zamandır takip ediyorum. Hoş geldin Duygu.
Hoş bulduk Elif Hanım. Merhabalar.
Nasılsın?
İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Biz aslında uzun zamandır onu düşündüm. Sanıyorum 5-6 yıldır her 8 Mart'ta bir araya geliyoruz. Hep de şunu düşünüyorum seninle ilgili. Her sene başka gelişmeler oluyor. Daha güzellikler oluyor ve adım adım ilerlemeni izliyorum. Ama burada seni tanımayanlara önce seni bir tanıtmak istiyorum. Onun için hikayen nasıl başladı? Bizimle öncelikle onu paylaşabilir misin?
Tabii ki. Merhabalar, ben Duygu Yılmaz. Boy Elif şirketinin kurucu ortağı ve CEO'suyum. Aslında benim hikayem bundan 8 yıl önce başladı. Babamın bir pazar kahvaltısında zeytin çekirdeği yutması üzerine mideme iyi geliyor. Zeytin çekirdeğini çevremde de insanlar yutuyor. Sen gıda mühendisin, bir araştır demesiyle ben zeytin çekirdeğini araştırmaya başladım. Ama öyle bir tutku oldu ki bende, hani küçüklükten beri zaten girişimciliğe çok yatkın bir karakterim vardı. Zeytin çekirdeğinin içeriğini araştırmaya başladıkça, içerisindeki antioksidan maddeleri yoğunlaştıkça aslında zeytin çekirdeğinden mucizevi birçok şey yapılabileceğini düşündüm. Bunun içerisinde kozmetik ürünler olabilir, gıda takviye ürünleri olabilir. Onun haricinde birçok aslında makalede kesin, yani çözüm değil ama bununla ilgili çalışmalar var. Kanser tedavisinde ve hormonal kanser tedavisinde zeytin çekirdeği ve zeytin yaprağı antioksidanın faydalı olduğunu okudum. Derken sonrasında zeytin çekirdeğinden aslında antimikrobiyal gıda ambalajları nasıl üretebiliriz diye yola çıktık. Gıda mühendisi olduğum için de gıda streç filmleriyle ilk olarak başladı.
Hikaye... Duygu, biraz keseceğim.
Tamam.
Biraz hızlı anlattın.
Tamam.
Seni ilk dinleyen, ilk defa duyanlar olabilir diye özellikle de sormak istiyorum. Şimdi sen zeytin çekirdeğiyle evet yola çıktın ama ilk başta hatırladığım kadarıyla evde bir şekilde deneyler yapmaya başlıyorsun.
Evet, evet.
Aslında hiçbir şey kolay değil.
Kesinlikle.
Burada çünkü evet, herkese hayal edin, hayalinizin peşinden koşun diyoruz. Evet, sen zeytin çekirdeğiyle uğraşmaya başladığında bir hayal kurmaya başlıyorsun. Ama olanakların da kısıtlı. O
evet.
Sırada senin çalışabileceğin laboratuvarlar yok. Arkadaşların var, onlara danışıyorsun. Tabii bu arada kendini geliştiriyorsun, okuyorsun. Zaten alanın bu. O dönemi biraz hani zorluklar aşma bence çok değerli bir paylaşım. Oraları anlatırsan sevinirim.
Tabii ben çok hani 24 yaşında başladım. Üniversiteden yeni mezundum. İlk iş, kurumsal iş deneyimimdeyken bu fikir ortaya çıktı. Bu süreçte en zor olan şuydu. Kurumsal hayatı bırakmak istedim. Çünkü zeytin çekirdeğinden plastik üretimine aşırı yoğunlaşmıştım. Ve şu anki ortaklarımla biz üniversiteden arkadaşız, hazırlıktan. Aslında o dönem yüksek lisans yaparken de öğrenci kantininde kafa kafaya verip üçümüzün ya zeytin çekirdeğinden plastik üretelim diye çıkardığımız bir proje, fikir. Benim onlara bu fikri götürmemin üzerine. Sonrasında ortağımın öğrenci evinde bir laboratuvar kurduk. Fakat tabii bir finansa ihtiyacımız var bu laboratuvarı kurmak için. Ben kurumsal hayattan ayrılamıyorum, sorumluluklarım var. O süreç benim için çok zordu. Biraz açıkçası hani konfor alanından çıkıp aileme, çevreme karşı biraz da böyle hani dik durduğum, ben bunu yapacağım, bunu istiyorum dediğim bir süreçti. Ve yaklaşık 2-3 yıl zaten tamamen sadece prototip üretmemizle geçti. Yani biz 2014'te başladık, 2017'de biz şirketleştik.
Yani ne kadar sabır gerekiyor, sebat etmek gerekiyor değil mi? Çünkü ben şimdi çok konuşuyorum. Özellikle biliyorsun benim de özel ilgi alanım girişimcilik.
Kesinlikle.
Kadın girişimcilerle ve gençlerle de sohbet ettiğimde ya denedik olmadı. Ne zamandır deniyorsun diyorum. 6 ay. Ya 6 ay nedir? 1 yıl nedir? Gerçekten hiç kolay değil. Hani
değil.
Bir yerlere gelenlerin hikayesinin hepsinde aslında çok uzun yıllar bir emek var. Biraz azimle o işin peşinde koşmak gerekiyor. O yüzden özellikle sana sormak istedim.
Kesinlikle.
Ama ilk kimi ikna ettin?
Babamı ikna ettim. Hı-hı. Çünkü küçük de olsa bir bütçe gerekiyordu ve o dönem ben işten ayrılmıştım. Babamın kredi çekmesi gerekiyordu. İlk babamı çok yalvar yakar ikna ettim. Tabii şu var, insanlar hani henüz oturmamış bir şey. Yani bir geliriniz yok. Sadece para harcadığınız bir süreç düşünün yıllarca. Yani hiçbir aile, hiç kimse, hani çocuklar için endişeleniyorlar. Sonuçta iyi bir işin var. Neden bundan ayrılıyorsun? Ama daha sonrasında ben part-time bir işe girdim. Yani aslında part-time dediğime bakmayın. Hafta sonu belki 20 saat çalışıyordum genellikle. Etüt merkezinde üniversite sınavına öğrenci hazırlıyordum. Ve akşamları aslında etüt merkezinde, hafta sonu full etüt merkezinde, gündüzleri de kendi girişimimle ilgilenerek şirket kurulana kadar hayatımı bu şekilde devam ettirdim. Hatırlıyorum, o 3 yıl boyunca gerçekten bir yakın arkadaşımla bir yerde kahve içmiştim bile yok. Yani ben o 3 yıl boyunca aile ve arkadaş hayatında yokum. Yani herkes nerelerdesin diye dönüş yapıyordu. Bu kesinlikle sabır işi. Başka türlü olacağı yok yani.
Ama onların sonucunda aldın. Peki evet, hala biliyorum çok çalışıyorsun ve geliştiriyorsun işini. O zorlukları aşmaya başladığında bazı destekler buldun. Şu da değerli. Yani hiç kimse, tabii ki herkes kendini bu alanda bazen yalnız hissedebiliyor. Hı hı. Fakat alınabilecek destekler var. Yola çıkmak isteyen girişimcilere, özellikle de senin gibi alanda, yani icat çıkaran diyeceğim, yeni bir işlerin peşinde koşanlara ne önerirsin? Hangi adreslere başvursunlar? Hangi yolları izlesinler?
Bir kere evrensellik çok önemli. Yani şöyle, biz tabii bu işi yaparken zaten sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, yani 2015'te Paris Barış Konferansı'nda yayınlandığında SDG'ler, tamam dedik, doğru yoldayız. Ama bu nedir? Biz orada Birleşmiş Milletler'in aslında sunduğu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını Türkiye'den takip ediyoruz. Yani girişimcilerin artık dünyalı olması lazım. Dünyayı takip etmek lazım. Bazen şunu da çok ayrışabiliyoruz. Yani ülke ekonomisine göre bir ürün oluşturabilirsiniz. Fakat sizin asıl pazarınız neresi? Oranın ekonomisine siz kanalize olmak zorundasınız. Yani burada üretiminiz varken ihracatı hedefliyorsanız globalde neler oluyor? Sektörel değişmeler neler? İnsanlarda algılar neler? Bunların çok iyi takip edilmesi lazım. İkincisi, yatırım süreçlerinde ben Amerika'da yatırım aradığım süreçte hiç unutmam, 400 tane Amerika'da yatırım şirketine mail atmıştım. Yani üst üste bütün 400, bir bayram. Evet. Evet, bir kurban bayramı Amerika'daydım o süreçte. 4 gün boyunca evde sadece ben o firmalara mail atarak geçirdim ki oralarla görüşme sağlayayım. Yani
kaçından geri dönüş oldu Duygu?
Çok fazla, yani %50'sinden neredeyse dönüş oldu.
Peki o zaman şunu düşündüm, evet ben doğru bir yoldayım. Evet. Bu biyoplastiğe bütün dünyanın ilgisi var.
Kesinlikle.
Ya peki zaten... Türkiye'de o zamanlar zorluk çektiğini biliyorum. Türkiye'de kendini anlatmak daha mı zordu?
Evet. Yani şöyle, o biraz üzücü ama ben her yurt dışına gittiğimde daha gerçekten bana değer vermeleri değil, kastettiğim ürüne verilen değer yurt dışında çok daha yüksek. Ama biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizde geliştirmek istiyoruz bunu. Ülkemizin mühendisleri olan bir ekibimiz var zaten ve çok iyi de mühendis, yani çok iyi mühendisliği olan bir ekibiz bence. Bu anlamda da ülkemizde üretmeye, geliştirmeye devam edeceğiz ama asıl pazar tabii ki hani Avrupa ve Amerika pazarı, ama Türkiye'de de birçok farklı müşterimiz var.
Peki ilk size kim inandı, kimler yatırım yaptı? Çünkü işlerin gelişmesi için buna da çok ihtiyaç vardı. Evet, ilk sermayeyi babanız kredi çekiyor ve yardım ediyor ama daha sonrası farklı şekillerde geldi. İlk el uzatan kimdi?
Babamınki zaten çok küçük bir bütçeydi. Tabii. Hani o dönem biz prototipi yapayım, ben hayatta biraz daha rahat edeyim diye. Ama sonrasında Vesta Ventures'la tanıştık. 2016 yılında İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Onlardan yatırım aldık. Ya bu aslında benim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü o yıllarda ben hiçbir şekilde hani biyoplastiği anlatamazken Vesta Ventures inandı ve ilk yatırımı onlar yaptı. İlk öyle başladık ama sonrasında tabii ki kadın girişimcilik ödülleri aldım, devlet destekleri, onlarla firma daha da büyümeye başladı.
Peki bir taraftan firma büyümeye başladı, siz de yeni yatırımlar yaptınız. Biyoplastik, şimdi ben gördüğüm için aslında biliyorum, hissettim, elledim. Gerçekten işte şu anda çok konuşuluyor, vegan deri, çantalar, eldivenler, ayakkabılar, kıyafetler de giriyor. Ürettiğin ürün neye hizmet edecek, hangi ihtiyacı karşılayacak? Bir bunu anlatır mısın? Sonra buna ek bir sorum daha olacak bu konuyla ilgili.
Tamam. Aslında biz biyopolimer üretiyoruz. Yani bir polimer yapısı. Zeytin çekirdeği yeni bir polimerik yapıya dönüşüyor ve bu biz ilk plastik diye yola çıktık ama sonra bir müşterimizle beraber yaptığımız işbirliği sonucunda deriye de dönüştüğünü fark ettik. Şimdi farklı şeyler de düşünüyoruz aslında. Kağıda alternatif nasıl bir çözüm sunabiliriz bu biyopolimer yapıyla? Bizim asıl hedefimiz malzeme alanında sürdürülebilirliği sağlamak. Yani insan, doğa ve hayvanların sağlığını koruyarak da üretimin mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Bizim alanımız otomotiv sektörü. Bir otomotivin içerisindeki plastik aksamları düşünebilirsiniz. Gıda ambalajları, medikal malzemeler, bunun haricinde mobilyalar, plastik atıyorum işte bir telefon kabı, birçok gıda firmasıyla beraber çalışmalarımız var, gıda ambalajları. Onun haricinde tekstil ürünlerine girdik 2 yıldır. Biyosilikon çalışmaları yapılıyor. Vegan deri, çantalar, kıyafetler, mobilya, yine döşemelik vegan deri. Aslında vegan da demek istemiyorum, bitkisel deri. Çünkü hani plastiğe de vegan diyebiliyorlar. Biz tamamen bitkisel oranı çok yüksek bir deri üretmeyi başardık ayrıca.
Şimdi nerede üretiyorsunuz?
Şu an bizim kendi üretim tesisimiz var zaten. Mayıs'ta da daha büyük üretim kapasitesine çıkacağız. Tuzla Deri Sanayi'nde üretim yapıyoruz. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de laboratuvarımız ve ofisimiz var.
Bütün bunlar olurken tabii pandemi geldi ve pandemiden de etkilendiniz. Ama şunu da gördük pandemi döneminde. İşte dünyanın kirliliğinin, plastik kullanımdaki artışın, iklim krizinin etkilerinin daha fazla bu konularda düşündük. Daha çok proje üretildi. Sizin işlerinize de yansıması olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl, neler yaşadınız? Hem ekiple o dönemde bir şekilde şirketi de ayakta tuttunuz. Hı hı. Ama yeni işler içine de girdiniz. Hı hı. Bir taraftan evet bir farkındalık oldu ama kaynaklara ulaşma konusunda sorunlar var. Bir girişimci olarak hem de zor aşaması. Çünkü ilk 3 yıl önemlidir, sonraki 3 yıl daha da önemlidir derler ya. O yüzden de merak ediyorum.
Aslında sanırım her geçen yıl daha da önemli hale geliyor. Ben onu fark ediyorum. Hani bunu da atlatsak biraz daha atlayacağız diyoruz ama daha da böyle ve çok güzel, çok keyifli zorluklar. Yani pandemide biz hiç kapanmadık bu arada. Hani kapanmadık derken yani o evde kalalım, ne yapalım süreci olmadı. Çünkü biz devam ettik hep çalışmaya. Yeni projelerimiz vardı. O dönem devlet projelerimiz vardı. Devlet destekli. Farklı bitkisel, mesela vegan deri, yani bitkisel deriyi biz pandemide tamamen geliştirdik. Hani o süreçte onu öyle değerlendirdik. Zaten tesis kuruluyordu. Yeni Ar-Ge'ler başlattık. Şu an kenevir lifi, fındık kabuğu, ceviz kabuğundan da çalışmaya başladık. Birçok farklı atıktan da zaten denemeler yapıyoruz.
Peki bu atıkları nereden elde ediyorsunuz? Kolay oluyor mu? Bunlarla ilgili zorluklar var mı? Çünkü bir taraftan Türkiye bunlar açısından şanslı diyenler de var. Ne düşünüyorsun?
Aslında yani bir işi kurgularken en önemli planlamamız zaten bunun sürdürülebilir olması ve ham maddeye yakınlık çok önemli bizim için. Yani bugün Bursa'dan aldığımız zeytin çekirdeğiyle Hatay'dan aldığımız zeytin çekirdeğinin içerisinde, yani uzaklık mesafesini bile karbon ayak izi sebebiyle hesaplıyoruz. O yüzden bizim anlaştığımız tedarikçilerimiz var. Önümüzdeki 5 yıl boyunca üretim tesisinde bize zeytin çekirdeği tedarik edebilen zeytinyağı fabrikalarının atıklarını topluyoruz biz.
Aslında bir taraftan da ne kadar yani şu an hep bunları konuşuyoruz. Çünkü atıkların yeniden değerlendirilmesi, geri dönüşüm, tamamıyla çevreci bir ürün, ürünler üretmek üzere hazırlanmış, altyapıyı hazırlamış bir şirket oldunuz.
Evet.
Çok güzel tabii. Ben de adım adım izledim bu gelişmeleri. Her seferinde gerçekten yeni bir şeyler öğreniyorum senden.
Çok
Peki
sağ olun.
Bunları hayal ediyor muydun Duygu?
Evet. Yani şöyle, ben aşırı hayal kuran bir insanım. Yani unutmuştum tabii o süreç içerisinde o yoğunlukta ama ben böyle eski günlüklerime falan bakıyorum. Zaten ilkokulda ben şu an burayı, yani bu yapacağım işleri yazmışım.
Ne yazmışsın ilkokulda?
Bütün her gün günlüğümde yazdığım şeyler işte. Ben bu arada aşırı böyle çalışkan bir öğrenciydim. Yani ders çalışmak benim için çok keyifli. Hep işte derslerden bahsetmişim ve büyüyünce ben bilimsel alanda çalışacağım, ödüller alacağım. Çok çok ütopik böyle aşırı hedeflerim varmış. Onu fark ettim yani. Ve sanırım o küçüklükten gelen o hayaller ben fark etmeden de aslında beni o yolda evritmiş. Yani seçtiğim meslek sonrasında kalmak istediğim şehir, yani yaşamak istediğim yer İstanbul oldu. Ama hep farklı bir şey, farklıydım. Yani hep farklı bir şeyler yapmak istiyordum. Beni hep böyle bir düzen, hep alışılagelmişlik ki küçüklükten beri zaten rahatsız ederdi. Yani bir şeylere farklı çözümler üretebileceğimizi hep düşünüyordum. Hani aile kodu derler ya biraz, ailenin, arkadaş grubunun, okul çevrimin hep öyleydi zaten. O yüzden de ben fark etmemişim. Yıllar sonra geçmişe dönüp baktığımda zaten hedeflediğim yermiş dedim. Çok mutluyum, çok huzurluyum. İnşallah daha da güzel
umarım
işler
olacak.
Yaparız.
Ben eminim öyle olacağına. Bir taraftan gerçekten de ilk başta anlattın aslında. İşte global düşünmek, evrensel düşünmek, hedefleri biraz farklı bir şekilde koymak, neye ihtiyacı olduğunu görmek, o dönemin, o çevrendekilerin, onu iyi saptamak çok önemli. Bir taraftan New York'a gittin, Silikon Vadisi'ne gittin. Oralarda neler gördün? Hani oralara gitmek. Çünkü kolay olmadığını biliyorum. Gençsin, arkadaşlarına gidiyorsunuz, kapı çalıyorsunuz, kendinizi anlatıyorsunuz. Birçok eğitim de aldın bu süreç içinde. En çok nelerden faydalandın ve oralara gittiğinde hani zihnin nasıl açıldı?
İlk 2017'de Silikon Vadisi'ne gitmiştim. İlk o zaman Amerika'da ülkemizi temsil etmiştik. Mesela o günü çok net hatırlıyorum. 10 gün var ve Amerika vizeleri yeni açmıştı ve hani burada da bana gitmemem gerektiği söylenmişti. Yani Amerika'da çok da hani Türkler ödül almaya bilinir. Hani bu 10 günde bu strese değer mi diye. Ben bir şekilde yine zorladım. Ve gerçekten hani buna çok inanıyorum. Oraya gideceğimize ve ödül alacağımıza çok inanıyordum. Ve
ne ödülüydü bu?
Bu ileri malzeme birincilik ödülüydü. Temiz teknolojiler alanında. Ama global bir yarışmaydı. Bütün yani dünyayla yarışmıştık. Ve bizim için ben gerçekten buna çok inanmıştım. Hani orada sahneye çıkarken de hissetmiştim onu. Gerçekten inanmak bir şeyleri getiriyor. Ama en bana sorarsanız en hani verimli geçen eğitimin bu döneme kadar Amerika'da, Avrupa'da liderlik, Silikon Vadisi'nde birçok eğitimler aldım. İşte Cornell Üniversitesi'nde Ar-Ge eğitimleri aldım. 4 aya yakın bütün ortaklarımla beraber hepimiz seçildik yine. Ama Cenevre'de bu Accelerate 2030'la beraber gittiğimiz, ya UNDP ile evet, gittiğimiz eğitim, o 10 günlük eğitim benim hem kendi iç proseslerimde birçok değişkenliği sağlamı, hem ekip yönetiminde her anlamda benim için çok faydalı bir eğitimdi.
Onu duymuştum. Gerçekten farklı bir eğitim. Girişimciler için, özellikle de senin alanında çalışanlar için gerçekten çok ufuk açıcı olduğunu duymuştum. Senden de duyunca çok inandım. Buradan gerçekten bizi dinleyenler bir taraftan da bunlara baksınlar. Yani hani evet, hayal ediyorsunuz, çalışıyorsunuz ama hangi yollardan gidileceğini de iyi seçmek gerekiyor. Peki Duygu, şimdi sana sorsam neyi hayal ediyorsun? Şimdi yeni hayallerin neler?
Yeni hayallerim neler? Aslında ben tabii hedeflerim, planlarım var. Bu sistemi oturttuktan ve çok daha güzel işler yaptıktan sonra MIT veya Harvard'da doktora istiyorum. Bu benim kendi kişisel hayalim, öyle söyleyeyim. İnşallah olur. Ama onun haricinde işimle ilgili benim istediğim şey, yani BioLiv'in sadece plastik alanında değil, birçok materyal, malzeme alanında bitkisel çözümler bulduğu büyük dev bir unicorn olmasını hedefliyorum.
Ya çok güzel olur. Daha yeni biliyorsun, İkimizin de ortak tanıdığı, evet, Hande Çilingir, evet, teknoloji alanında unicorn oldu. Bence çok değerli. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var.
Kesinlikle.
Yani evet, Türkiye'den girişimciler çıkıyor. Özellikle e-ticaret ve oyun sektöründe çok iyi yol alanlar var. Ama sizin bu alanda da mutlaka çıkacaktır. Onlardan biri olarak seni görmeyi ben de çok arzu ediyorum. Neyi başarmak istersin diye soracaktım ama sanıyorum bu.
Evet, bunu gerçekten bunu hedefliyorum, planlıyorum. İnşallah olur. Ama şunu söylemek istiyorum. Bazen hani bizler korkuyoruz. Ya olmazsa, olduğunda da korkabiliyoruz. Benim de tabii ki korkularım var. Yarın ne olacak? Ama ya yola çıkmak gerçekten en önemli adım o. Yani yola çıktıktan sonra bu yolda o kadar güzel şeyler, o kadar keyifli şeyler öğreniyorsunuz. O kadar güzel insanlarla tanışıyorsunuz ki, sizin gibi mesela yıllardır.
Çok teşekkür ederim. Çok yani, zarifsin.
Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu yolda o kadar çok deneyim sahibi olacaklar ki zaten hiçbir şey kaybetmeyecekler. Yani bir şeyler olmasa bile bu deneyimler bile bence yıllarca çalışılıp edinebilecek deneyimler değil.
Şunu düşünüyorum, gerçekten böyle yola çıktığında zaten farklı yollar da karşına çıkıyor. Evet. Hiç yola çıkmamaktan çok daha iyidir. Cesaret edip o yola çıkmak en önemlisi. Sen tabii bir taraftan da birçok dernekle, işte birçok kurumla, kadın girişimcilerle bir araya geliyorsun. Hı-hı. Farklı alanlarda. Neyi görüyorsun? Hani bu kadın girişimcilerin karşısına çıkan en büyük engel ne? Hani bazıları çünkü görüyoruz, o hayallerinin peşinde koşarken yoruluyorlar ve devam edemiyorlar. Bir taraftan Türkiye'de evet girişimcilik destekleniyor, kadın girişimciliği, hı-hı, de destekleniyor ama yeterli mi bu destekler?
Hı-hı. Ya bazen tabii insan motivasyonunu kaybedebiliyor. Bir de tabii benim gördüğüm çok çok güzel iş yapan kadınlar var ama bazen işte aile baskısı, eş baskısı, tabii insanın sorumlulukları bir noktada onu yeterli adım atmasını da engelleyebiliyor. Ama benim hikayemde örneğin ben işte ödül aldığımda 2017'de Kagider'den. O sahnede siz en başta sordunuz ya en büyük destekçilerinizden kimler oldu diye. Siz de onlardan birisiniz ve Gülün Hanım, hiç unutmam, sahnede ben ödülü alıp indiğimde babamın yanına geldi ve dedi ki Duygu, bundan sonra bize emanet ve bundan sonraki yatırımını beraber gerçekleştireceğiz ve şu an üretim tesisinin kurulumunu sağlayan 9 tane kadın yatırımcıyı Gülün Hanım aslında yani kendi.
Bu arada bunu söyleyelim. Gerçekten evet. Duygu yola çıktı. Evet, mühendis arkadaşları var, erkek arkadaşları da var arasında. Evet. Sözcülüğünü de sen üstleniyorsun. Ama bu yolda daha çok da kadınlardan destek, evet, aldın maddi olarak da. Evet. Bu işin büyüyeceğini kadınlar gördü. Ben şunu görüyorum. Duygu, katılır mısın bilmiyorum. Bu çevreci özellikle ürünlere kadın yatırımcıların desteği daha fazla sanıyorum.
Kesinlikle.
Değil mi? Bu, evet. Gözlemim o yönde. Evet.
Onun da bence sebebiyetinde şu var. Bir kere hani tabii illa anne olmanız gerekmiyor ama çocuğunuz bile doğduğunda plastikle tanışıyor. Bugün işte ağzını
maalesef
aldığı,
emzikler,
biberonlar, diş kaşıyıcılar, kullandıkları işte materyaller, mama kapları. Annelerde otomatikman zaten bir farkındalık oluşuyor. Yani gideyim bambu alayım, daha doğalına kaçayım. O yüzden anlatmak çok daha kolay oluyor aslında bizim işi. Çünkü çok hızlı empati kurabiliyor kadınlar. Onun haricinde tabii bunu da söylemeden geçemeyeceğim. İki ortağım, onlar da en büyük destekçim. Erkekler ama evet, gerçekten evet, her anlamda onlar da en büyük destekçim.
Zaten her şeyi birlikte öğretmek en güzeli. İyi bir ekip oldunuz. Uzun zamandır da bu yolda mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Evet. Biz de böyle keyifle izliyoruz. Bugün de bizi kırmadın, geldin. Çok yoğun ne olduğunu demek, tahmin ediyorum.
Ne demek, çok mutlu oldum.
Umarım bizi dinleyenler de burada senin cesaretinden ilham almışlardır. Ay, ve hep umarım. Bu işte hiç sevmediğim bir söz var Türkçe'de, işte icat çıkarma diye. Hı-hı. Yani icat çıkarsınlar. Çok ihtiyacımız var. Kesinlikle. Cesaret etsinler, pes etmesinler karşılaştıkları zorluklarla. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Hayallerim Kadar Güçlüyüm podcast serisinin bugün konuğu Duygu Yılmaz'dı. Gerçekten de bence hepimize hem hayal ederek başlamanın hem de mücadele etmenin ne kadar farklı bir şey olduğunu, ne kadar güzel bir şey olduğunu gösterdi. Türkiye dışında da güzel işler başardığı için öncelikle tebrik ediyorum, yeniden tebrik ediyorum diyeyim. Yolun açık olsun.
Çok sağ olun.
Keyifle dinlediğinizi umuyorum. Hoşçakalın.